Ayrım 55, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 577, 127. bölüm. Gün ağrıyordu. Morvan elinde İthaka pompalı tüfeği, üstünde göbeğini sıkan kurşun geçirmez yeleğiyle bu tür saçmalıklar için artık yaşlandığını kendi kendine yineleyip duruyordu. Yine de operasyonları uzaktan resmi bir aracın içinden yönetmekle yetinemiyordu. Gecenin son saatlerini bir delikte saklanarak gözünü budaktan sakınmayan jandarmaların yanında topladığı bilgileri kafasında değerlendirerek ve çılgınlıklarına, cesaretlerine gizlice hayranlık duyduğu adamları düşünerek geçirmişti. Thierry Farabu fanatiği dört adam, biri de zavallı Di Greco, bu kötü ruhta enkarne olmaya karar vermişti. Çılgınlığa varan bir kararda kendi kemik iliklerini yıkıma uğratmışlar, ardından da onun ilik hücrelerini kendilerine naklettirmişlerdi. Kimin aklına gelir? Geriye kalan üç adam şimdi Morvan'ın 1980'li yılların sonunda satın aldığı Breha'daki evin bir benzeri olan bu mavi panjurlu salaş eve tıkılıp kalmıştı. Bu durum son derece ironikti. En büyük şansı genelkurmaydan gelen bir telexle ikindi saatlerinin sonunda iki jandarmanın öldürüldüğünün ona haber verilmesiydi. Bu da Erva'nın bu durumdan birkaç saat sonra haberdar olacağı anlamına geliyordu. Dolayısıyla operasyonun kontrolü Morvan'da olacaktı. Ayrıca olay her açıdan felakete dönüşünce çatışma yaşanarak kuşatılan ev, basının hemen olay yerine gelmesi, bakan operasyonun yönetimini resmen ona vermişti. Gece yarısı Bourget'den bir helikopterle havalanmış ve 2,5 saatten fazla bir süre uçmak zorunda kalmıştı. Bu arada Rennes Cumhuriyet Savcılığı ve Quimper Emniyeti ile telsiz irtibatını kesmemişti. Ulusal Jandarma Müdahale Grubu da onun peşinden Finistère uçuyordu. Bölge jandarması harekete geçmek için onun gelmesini beklememişti. Komşu evler tamamen turistik bölgeydi, boşaltılmış, 1 kilometre çapında bir alan güvenlik altına alınmış, yollar kesilmişti. Jandarmalar evin çevresinin tuzaklanmamış olduğundan emindi. Kimse katillerin ne derece tehlikeli olduklarını bilmiyordu. Jandarmaların ve malzemenin gizlenmesi için siperler kazılmıştı. Evi çevreleyen dümdüz arazide ardına gizlenecek ne bir engebe, ne ağaç, ne de kaya vardı. Şu an sabahın 7'sinde hemen hemen herkes bir yere gizlenmiş durumdaydı. İl jandarmasından 2 manga ve 1 seyyar müfreze bölgeyi kapatmak ve her türlü kaçışı engellemek için 2 yarım daire oluşturmuştu. Morvan belgeleri okuyordu. Ona ulaştırılan belgeler arasında Redlich'in sahip olduğu silahların listesi de vardı. Etnolog ile heykeltıraş jandarmalar onları durdurduğunda kuşkusuz bu cephaneyi taşıyorlardı. Topal paniklemiş ve hedef gözetmeden rastgele ateş etmişti. İkisinin psikolojik profilleri hakkında hiç şüphe yoktu. Ölüm fanatikleri, korku teröristleri. Gün doğuyordu, gökyüzü masmaviydi. Çok güzel bir sabah olacaktı. Morvan başını siperden çıkardı ve sessizliğini koruyan 200 metre ilerideki eve dikkatle baktı. Hiçbir hareket yoktu. Panjurlar örtülü, kapılar kapalıydı. Çevresinde alevli bir el bombası işareti bulunan kepler giymiş jandarma başları görüyordu. Fırsat kollayan bu adamların kızgınlığını tahmin ediyordu. Çünkü kimse bu tımarhanelik katillerin Paris'te işledikleri cinayetler için başını belaya sokmak istemiyordu. Herkes Ulusal Jandarma Müdahale Grubu'nun gelmesini bekliyordu. En azından bu tür çatışmalara alışkın olan ve adrenalin sayesinde çükleri kalkan adamlardı. Morvan yeniden siperin içine oturdu ve hendekteki arkadaşlarına dikkatle baktı. Beraberinde şiddet suçlarıyla mücadele bürosundan tarikatlar konusunda uzman bir polisi getirmeyi kabul etmişti. Bir uzmanın bulunmasında ısrar etmiş olan bakana verdiği bir ödündü bu. Morvan'ın tanımadığı 3 savaşçı daha vardı. Erva'nın yanında Carverac soruşturmasını yürütmüş olan Yarbay Verney, burada olmaması gereken diğer 2 kişi ise askerdi. Carverac 76 Kurmay Başkanlığında eğitimci yüzbaşı olarak görev yapan Simon Le Guin ile askeri üssün güvenliğinden sorumlu hava jandarma teğmen Luc Archambault. Onlar da Erman'ın soruşturmasına katkıda bulunmuşlardı ve bu son savaş onların soruşturmalarının bir neticesiydi. Bir tek onlar korkudan titremiyor ve gözlerini hedeften ayırmıyorlardı. Di Greco olayında başarısız olmuşlardı ve rövanşı kaybetmek istemiyorlardı. Saat 7.20, ulusal jandarma müdahale grubu ne halt ediyordu? Paris'ten itibaren onları telsizle takip etmişti. Saldırı planları üzerinde çalışmak için Brest'te durmuşlardı. Genelkurmay'ın bölge haritası, kulübenin kadastrodan bulunan planları, şüphelilerin psikolojik profili, tüm bu veriler doğrultusunda yeniden bir harekat planı oluşturmuşlardı. Morvan da aynısını yapmıştı ama bulunduğu bu delikte. Aynı sonuçlara ulaştıklarından emin değildi. Ulusal jandarma müdahale grubu müzakereye öncelik verecekti. Boşa zaman kaybı. Evin içine kıstırıldıklarından beri üç kaçık kimseyle temas kurmamıştı. Rehineleri yoktu ve kesinlikle ellerinde silahlarıyla ölmek istiyorlardı. Fort Chabrol olayı da polis eliyle bir tür intihardı. Morvan keyifliydi. Bir servet kaybetmişti. Luwak gece saatlerinde bunu teyit etmişti. En kötü düşmanının birer reenkarnasyonu olan heriflerden kurşun da yiyebilirdi. Ama elinde tüfeği, belinde tabancasıyla kendini dinç ve kuş kadar hafif hissediyordu. Bu karmaşaya neden olan heriflerin kimlikleri belirlenmişti. Kendisiyle en ufak bir bağlantı kurulamazdı. Çatışma sırasında yaşanacak karmaşa da onları öldürecekti. Böylece geri kalan birkaç yılı için her şey yeniden başlayabilirdi. Alçak sesle bir şarkı mırıldandığını fark etti. Geldiler. Verney tüm dikkatini kulaklığına vermişti. Morvan başını kaldırdı ve uzakta, çiğden parlayan düzlük boyunca dansçılar gibi çevik hareketlerle, mükemmel bir uyum içinde sessizce ilerleyen savaşçıları fark etti. Kurşun geçirmez yelek, siperlikli çelik miğfer, kemerlerinde Glock ve ellerinde saldırı tüfeği. Morvan bulunduğu yerden modelini seçemiyordu. Famas, Zigzauer veya Heckler & Koch. Operasyonu kim yönetiyor? Ona bir numara diyoruz. Müdahale esnasında asla isim kullanmayız. Saçmalıklar başlıyordu. Ona buraya gelmesini söyleyin. 128. Bölüm. Başındaki kar maskesine rağmen Philip Galois'ı hemen tanıdı. Versailles'deki bir müdahale sırasında onunla tanışmıştı. Galois'ın atış şampiyonu bir köylü ve Sarkozy hayranı olduğunu hatırlıyordu. Kurşun geçirmez yeleğinin içine gömülü boynu, kulağında kulaklığı ve elinde tabancasıyla albayın önemli bir üstünlüğü vardı. Sakinlik, tanışma faslı, karşılıklı saygı gösterileri ve burun kıvırmalardan oluşan tuhaf bir karışım. ''Durum hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu Morvan kibar bir şekilde. ''Korkunç değil. Gerçi nişancılarımın yerleşmesi için yüksek bir nokta yok. Görünmeden ilerlemek de imkansız.'' ''Dekordan söz etmiyordum. Operasyonu nasıl planladınız?'' ''Öncelikle görüşme yapmak zorundayız.'' ''Size katılıyorum.'' diye yalan söyledi Morvan. ''Uzman psikologlarımız?'' ''Boş verin uzmanları. Bu pislikleri tanıyorum. Her halükarda ilham aldıkları katili tanıyorum. Büyülü güçler tarafından korunduklarına inanıyorlar. Onlarla onların anlayacağı dilde konuşmak.'' ''Müzakerecimiz geliyor.'' ''Müzakereci benim.'' ''Şaka mı yapıyorsunuz? İçişleri Bakanı'nın özel temsilcisi olarak burada bulunuyorsunuz. Sahada bir şey yapamazsınız.'' ''Dosyayı biliyorum, adamların psikolojisini biliyorum. Ben...'' Galois saatine baktı. ''Adamımızı bekliyoruz.'' Kar maskesi onu daha da dar kafalı gösteriyordu. Morvan sanki Verdun Savaşı'nda bir siperde fantomayla konuşuyormuş gibi bir izlenime kapılmıştı. ''Süper.'' ''Raporuma göre,'' diye devam etti Galois, ''birkaç saatten beri ne bir gürültü duyulmuş ne de hareket olmuş. Belki de kafalarına birer mermi sıkarak intihar ettiler.''
''Bütün bunları intihar etmek için yapmadılar.''
''Öyleyse ne istiyorlar?''
''Bırakın onlarla temas kurayım. Söz konusu bile olamaz.'' ''Siviller kurşunlansın diye bize maaş ödemiyorlar.''
''Ben giderim,'' dedi Verney. ''Bu soruşturmada araştırma grubunu ben yönetiyorum. Ben daha inandırıcı olurum. Siz geride kalın.'' Galois bir an onu inceledi. Morvan kendi açısından bu öneriyi değerlendirdi.
Düşünüp taşınmadan konuşmayan kararlı bir köylü, kaçıklar onu bir tavşan gibi avlardı. Böylece saldırı emri de verilirdi, o da yapması gereken şeyi yapardı. Ama bu da jandarmanın hayatına mal olurdu. Eğer oraya tek başına ve silahsız yaklaşırsa onun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız diye sordu Morvan albaya. Evin arkası dikine inen bir falez. Onlara arka taraftan yaklaşmak imkansız. Sadece yanlardan kuşatabiliriz. Sonra da onları etkisiz hale getirmek için sis bombaları, göz yaşartıcı bombalar ve ses bombaları kullanabiliriz. Çok rağbet edilen yeni bir zımbırtı, ses bombası. Bu bombalar parlaklık ve gaz yaymanın yanı sıra artık 180 desibelin üstünde ses patlamaları meydana getiriyordu. Düşmanı sağırlaştırarak şaşkınlığa çevirmek için. Galoaz eve doğru baktı. Doğan gün açık arazideki hedefin zorluğunu daha da belirginleştiriyordu. Duvar meselesi de var. Bina yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir bahçe duvarıyla çevriliydi. Verney duvarın öte tarafına geçince görüş alanlarından çıkacaktı. Onu korumak imkansızdı. Kararınızdan emin misiniz diye ısrarla sordu grup şefi. Yarbay silahının takılı olduğu kemeri çözdü ve dizlerinin üstünde durdu. Çukurdan çıkmaya hazırdı. Ceketimin altında kurşun geçirmez yelek var. Benim adamlara haber vereyim. Harekete geçmeniz için size telsizle işaret vereceğim. Galova cevabı beklemeden siperden çıktı ve bir sonraki çukura kadar koşarak gitti. Başka bir yol bulabiliriz diye denemede bulundu Morvan. Verney Anoruan'ın önünü kapatırken. Başka bir yol yok, bunu siz de biliyorsunuz. Morvan Le Guin ile Arşambo'ya döndü. Yüzleri gergindi, kasları ve kemikleri derilerinin altında oynuyordu. Onların arkasında Ulusal Jandarma Müdahale Grubu'nun adamları siyah yağmur damlaları gibi sürünerek düz araziye yayılıyorlardı. Verney kendine güven vermek ister gibi bir hareket yaptı. Düşmanca en ufak bir şey hissettiğimde geri çekilirim. Kulaklığından gelen sesi daha iyi duymak için eğildi. Operasyon başlıyordu. Oyalanmadan ayağa kalktı ve çukurdan çıktı. Aynı anda başka bir hendekten iki gölge fırlayarak çalıların arasına gizlendi. Morvan kulaklığını takmaya karar verdi ve bir numaranın direktiflerini duydu. Artık mavi panjurlu eve doğru ilerleyen herkes onun emri altındaydı. Verney binaya doğru 100 metre yaklaşmayı başarmıştı ki ilk ateşte yere düştü. İkinci atış havada kristal bir ok gibi ıslık çaldı. Hemen ardından yoğun ateş başladı. Pisliklerin makineli tüfekleri vardı. Morvan subayı almak için siberden çıkmak istedi ama Ulusal Jandarma Müdahale Grubu'nun adamları çoktan ona doğru hareketlenmişlerdi. Yeni patlamalar, kaçık katillerin kullandıkları mermilerin kurşun geçirmez yeleği delebilen tungsten karbür mermiler olmaması için dua ediyordu. Jandarmalar başları eğik halde Verney'i yeleğinin omuz askılarından tutarak çekiyorlardı. Morvan bulunduğu yerden yarbayın bilincinin hala açık olduğunu görüyordu. Herhangi bir kan izi de yoktu. Kurşun geçirmez yeleğin koruduğu göğüs kısmına nişan almışlardı. Bir iyi niyet göstergesi miydi? İlk yardım ekibi hendeye indi. Verney soluk almakta güçlük çekiyordu. Morvan yanlış görmüştü. Jandarma vurulmuştu. Boynunda kan vardı. Yarayı inceledi. Neyse ki mermi boynun sol tarafını sıyırıp geçmişti. Birkaç milimetre yana gelse şah damarını parçalardı ve Verney çoktan ölmüş olurdu. Savaş ilan edilmişti. Bunu teyit eder gibi Galois'un emri kulaklığında duyuldu. Saldırıya geçiyoruz. Sesi bir türbin gibi kulaklığında uğulduyordu. Bana hemen bir doktor yollayın diye bağırdı Morvan. Le Guin, Verney'e ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken. Jandarmalar sinek gibi ölecekti. Ölüler, yaptırımlar ve medyadaki eleştiriler, içinden çıkılması zor boktan bir durumdu. Morvan doğruldu ve havada kolunu çeviren Galois'ı en azından Galois olduğunu düşünüyordu, gördü. Sahanın dört bir yanından gölgeler harekete geçti. En az 20 adam ikişerli gruplar halinde ilerliyordu. Öndeki kurşun geçirmez bir kalkan taşıyor, arkadaki ise saldırı tüfeğini doğrultuyordu. Morvan artık hiçbir şey duymuyordu, işaret diline geçirmişti. Bir zamanlar bu kodları öğrenmişti. Ama hepsini unutmuştu artık. Operasyonu sıradan bir seyirci gibi takip etmeye mahkumdu. Yeni silah sesleri duyuldu. Görüntü sanki bir anlığına dondu. Hemen ardından jandarmaların ateşle karşılık vermesiyle yeniden hareketlendi. Makineli silah sesleri yankılanıyordu. Çevredeki her şey parçalanıp ufalıyor, patlıyordu. Komandoların bulunduğu tarafta toprak kesekleri, ev tarafında ise granit, ahşap ve arduvaz. Morvan bir kez daha bakmayı göze aldı. Verney'i tahliye ediyorlardı. Her yönden silah sesleri geliyordu. Arşambo ile Le Guin askeri eğitimin verdiği güvenle ateş ediyorlardı. Tarikat uzmanı elinde 9 milimetreliğiyle çukurun dibinde korkudan kıpırdamadan öylece duruyordu. Morvan bile şaşkınlık içindeydi. Yer aldığı son silahlı müdahale 1980'li yıllardaydı. Kahretsin, burada ne halt ediyordu? Hayır, ceset hala hareket ediyor generalim. Ayağa kalktı, kulaklığını çıkardı. Pompalı tüfeğinin namlusuna mermi sürdü ve ateş etmeye başladı. Bir saniye içinde çatışmayla bütünleştiğini hissetti. Öldürecekti veya ölecekti. Anlık tutukluk bir daha söz konusu olamazdı. Yaylım ateşi kesilmiyordu. Gökyüzü mermi sesleriyle sanki yol yol olmuştu. Burun delikleri barut kokusuyla dolmuştu. Morvan silahını yeniden doldurdu. Yeniden yaydım ateşe başlayacaktı ki jandarmaların bahçe duvarına ulaştıklarını fark etti. Bahçe kapısının iki yanında iki ikili vardı. Bir dizleri yerde nişan alıyorlardı. Geriye en zor kısım kalıyordu, eve ulaşmak. Panjurların aralıklarından ateş edenleri görmek imkansız olsa da ara ara silahların alevleri fark ediliyordu. Tüm bunların tekerlekli sandalyeye bağlı bir adamın, bir topalın ve metal ibikli bir mutantın işi olduğuna inanmak zordu. Komandolar ikişer ikişer bahçeye sızdılar. İlk girenler sağa, sonra girenler ise sola konuşlandı. Bir saniye sonra duvarın ardındaki bahçeden duman bulutları yükseldi. Göz yaşartıcı bombalar katilleri pencerelerden uzaklaştıracak, bu da jandarmaların kapı pervazı ile pencere çerçevelerine plastik patlayıcılar yerleştirmesini sağlayacaktı. Birden bir patlama her şeyi görünmez kıldı. Devasa bir alev yükseldi. Bahçe duvarı moloz ve toz yığınına dönüştü. Morvan önce bunu adamların beceriksizliği olarak düşündü. Plastik patlayıcı ellerinde infilak etmiş olmalıydı. Ama patlama çok güçlüydü. Gökten siyah taş parçaları ve cam kırıklarıyla beraber insan eti ve kurşun geçirmez yelek parçaları yağıyordu. Kahretsin diye bağırdı Arşambo bir sıçrayışta ayağa kalkarken. Bir saniye sonra da yüzüne bir mermi isabet etti. Hendeğin içine yuvarlandı. Ağzı kapkara bir oluktan farksızdı. Morvan tüfeğini bıraktı ve elleriyle yaraya bastırdı. Parmakları kıpkırmızı oldu. Jandarmanın gözlerinin akı göründü. Ölmüştü. Morvan ellerini çekti. Kan, kırık diş parçaları, sümük dolu avuçlarına baktı. Yavaş yavaş diğerlerini gördü. Le Guin dualar mırıldanarak cesedin üstüne atılmıştı. Parisli polis kusuyordu. Ama hepsinin ötesinde duman bulutlarının ve yanmış otların arasından Erwin ortaya çıkmıştı. Silahını iki eliyle tutmuş hendeğin kenarında ayakta duruyordu. Çukura atlamak üzereyken Arşambo'nun parçalanmış suratı onu durdurmuştu. Hareket etmeden duruyordu. Concord meydanındaki dikili taş kadar ortadaydı. ''Eğil!'' diye bağırdı Morvan onu ceketinin eteğinden çekerek. Erwin gözlerini Arşambo'nun cesedinden ayırmadan çukurun içine düştü. Şoka girmiş gibiydi. Morvan onun kafasına bastırdı. Mermiler ıslık çalarak geçmeye devam ediyordu. Eve doğru bir göz attı. Duvar yok olmuştu. Sebze bahçesi alev almıştı. Alevler sarmaşıkları ve ortancaları yutmaya başlamıştı. Bir adam devamı olmayan uyluğunu tutarak dumanların içinde yerde sürünüyordu. Morvan, Erwin'in yanında olmadığını fark etti. Pompalı tüfeğini aldı, yerden şarjörleri topladı ve ceplerine doldurdu. Bir saniye sonra eve doğru koşan oğlunun yardımına gidiyordu. 55. Ayrımın sonu. Sayfa 584.